Tanrı yaşayan Tanrı'dır. Biz bu şekilde inanıyoruz ama yaşamak derken bir kavram değil, bir düşünce değil. Biz hiçbir zaman Tanrı'yı görmedik. O yüzden Tanrı'yı göremiyoruz. O zaman nasıl onun yaşadığına ısrar edebiliyoruz? Bu yüzden sadece bir düşünce olarak. Ben inandığım için Tanrı yaşıyor diye sadece bu şekilde düşünerek ben inanıyorum diye bu şekilde biz yapmıyoruz. Biz onun yaşadığına inanıyoruz. O gerçekten yaşıyor. Onun yaşadığını biz gördük ve tecrübe ettik. İsa Mesih bu dünyada iken hiç şehit yoktu. İsa ama dirildikten sonra İsa Mesih dirildiğini tanıklık ederek şehit olmuş olanlar çok var. Gerçekten Roma Katolik araçlığıyla hemen hemen mesela yani 100 milyon kişi yani öldürülmüş belli bir dönem içinde. O kadar İsa Mesih'in dirilişi, İsa Mesih'in dirilişine inanmak, onun yani yaşamakta olduğuna inandığı için oluyor. Biz yaşayan Tanrı'yı tanıyan insanlarız. Ama siz gerçekten yaşayan Tanrı'yı o şekilde kabul ediyor musunuz? O şekilde saygı gösteriyor musunuz? O şekilde hizmet ediyor musunuz? Sadece dini bir yaşam yaşayan değil misiniz? Gerçekten yaşayan Tanrı'yı kabul eden misiniz? Kutsal Kitap'ta diyor ki görünüş olarak dindar ama güç yok diyor. Yani güç yoksa Tanrı'nın önünde hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Siz ve ben Tanrı'nın isteği diyoruz değil mi? Tanrı'nın isteği derken Tanrı iradesi anlamına geliyor. Yaşayan Tanrı olduğu için onun iradesi vardır. Biz o iradesine inanan kişileriz. Dolayısıyla herhangi bir kişi olsun kendi isteğine göre yaşayanlar Tanrı'nın egemenliğine giremez. Ama Tanrı'nın isteğine göre Tanrı'nın iradesine saygı gösteren insanlar sonsuz yaşama kavuşabilir. İnsan acı çekebiliyor, bayağı çok çalışabiliyor, mücadele ederek çalışabiliyor, gayret edebiliyor ama bununla sonsuz yaşama kavuşamaz. O yüzden Tanrı İsa Mesih'i verdi, inansın diye verdi. İsa'ya inananlar sadece Tanrı'nın egemenliğine girebilir. Yani bu Tanrı'nın iradesidir, Tanrı'nın isteğidir. Bu yüzden kendi iradesine göre yaşarsa asla giremez. Tanrı'nın isteğine göre yapması lazım. Kim benim anne babamdır, kim benim kardeşimdir? Yani İsa Mesih'in annesi vardı ve kardeşi vardı. Ama yani insanın duygusuna dayanarak bunu söylemedi. Herhangi bir kişi olsun Tanrı'nın isteğine göre yaşayanlar sadece anne babamdır, kardeşimdir diye söyledi İsa Mesih. Oysa İsa Mesih kurtarmak istiyorsa da Tanrı'nın isteğine göre yaşamazsa, Tanrı'nın iradesine göre hareket etmezse kurtulamaz. İsa'nın annesi bile kurtulamaz. Kardeşi olsa bile kurtulamaz. O yüzden biz onun yani o gerçekten yaşayan Tanrı'dır. O yüzden her şey onun isteğine göre, onun iradesi göre yapıyor Tanrı. Tanrı yaşayan Tanrı'dır. Bu yüzden O bize yaşayan Tanrı'yı gösterdi. Tanrı oğlunu dünyaya gönderdi. Tanrı'nın sözüne göre, yani onun peygamberlik sözüne göre gönderdi. Ondan sonra onun bir insanın biçimine büründü. Yani sıkıntı çekiyordu, hastalık vardı. Yesaya kitabında ne diyor? Bizim hastalığımız da tecrübe etti diyor. Fakirliği olsun, açlığı olsun, her şey yani tecrübe etti diyor. O kadar yani sıkıntı çekti ve sonuçta çamta öldü. Çamta ölmesi gerçekten çok kötü insanlar genelde çamta ölür. Mesela uyarı yapmak için o şekilde korkunç bir ceza veriyordu. İsa Mesih sadece iyilik yaptığını söyledi kutsal kitapta. O kötü işi yaptığını hiç kimseye yani bahsetmedi kutsal kitapta. Ama İsa Mesih günahkar olarak cezalandırıldı ve çamta öldürüldü. Mutlaka öldürülmesi gereken bir kişi olarak yargılanarak öldü. Artık gömüldü. Bütün başka insanlar gibi yani o şekilde gömüldü. Öldürüldü. Ama Tanrı onu diriltti. O ölümden diriltildi. Tanrı onu diriltti. Bayılmış ve uyanmış falan diye Tanrı onu diriltti diyor. Buna kutsal ruh tanık ediyor. Kutsal ruh kendisi tanık oluyor. Bu şekilde Tanrı onu diriltti ve o göğe alındı ve bize kutsal ruhu gönderdi. Siz ve ben o kutsal ruhu alan kişileriz. Kutsal ruhla biz yeniden doğduk. Yeniden doğmadıkça sadece yerdeki insanlara baba diyecek ama bizim babamız öldü, dedemiz de öldü, herkes öldü. Onlar sadece tarih içinde var olan insanlardır. Ama şimdi ölmüş bir durumdadır. Ama biz kutsal ruh aracılığıyla İsa Mesih ile birleştik ve yeniden doğduk. Ve şimdi artık Tanrı'ya baba diyoruz. Tanrı'ya baba diyene Tanrı yaşadığı için o yaşayan Tanrı'ya baba diyor. Bu dünyadaki insanlar, siz mesela okulda yazı yazıyorsunuz ya da öyle yaparken mesela Tanrı diye yazmalı. Mesela yani Korece olarak Hananim diye yazmak lazım. Hananim diye yazmamak lazım. Yani insanların düşüncede kalan biri oluyor. Hananim diye. Ama biz imanlar Tanrımıza baba diyoruz. Baba derken yaşayan yani bir Tanrı'dır. Siz ve ben Tanrı'ya baba diyoruz. O yüzden Tanrı anlamına gelen Hananim diyoruz. Tanrı babadır. Beni yeniden doğmamı sağlayan babadır. Yeniden doğduysa Tanrı ruhuyla yeniden doğmuşsa Tanrı ruhuyla yaşaması gerekiyor. Böcek olsun yani bütün yani bedenin gen var mesela. DNA var. Biz Tanrı'ya Hananim diye bir ilah olarak yani düşündüğümüz zaman biz yeniden doğmadık. Ama biz İsa Mesih aracılığıyla kutsal ruhu artık ve kutsal ruhla yeniden doğdu. O yüzden biz Tanrı artık bizim babamız olduğuna olduğunu gerçekten kabul ediyoruz. O yüzden ikrar ediyoruz. O yüzden Tanrı Baba, Baba Tanrı derken ölmüş bir kişiye söylemiş gibi değil. Yaşayan Tanrı'ya Baba diyoruz. Bu yüzden yaşayan Tanrı Baba. Ona hizmet ediyoruz ve ona itaat ediyoruz ve ona onunla birlikteyiz ve biz ümit ederek bu dünyada yaşıyoruz. Ölürken de o ümitle ölüyoruz. Biz bu dünyada yaşadığımız sürece bayağı çok kendimizi adanıyoruz. Bütün gayreti, bütün canımızla. Bu ne kadar güzel bir şey değil mi? Ne kadar yücelikli bir şey değil mi? Çünkü ödül var ve Tanrı'nın yani bahadinde bu konuda yani bahsediliyor. Ne kadar şükredici değil mi? Yaşayan Tanrı babaya hizmet eden kişileriz. Siz sadece yani kilise öğretiyor olarak Tanrı baba demiyoruz. Yeniden doğduğumuz için Tanrı'ya baba diyoruz. Tanrı bizim babamız oluyor. Sadece benim babam değil yani bizim babamız oluyor. Eşimin baba oluyor. Çocuğumun baba oluyor. Bizim babamız oluyor. Bizim babam. Onun için biz gerçekten şehitlik de yapabiliriz. Niçin? Çünkü o yaşıyor. Biz ölü kişilerinden korkmuyoruz. Yaşayan kişinden korkuyoruz. Biz yaşayan Tanrı'nın önünde gerçekten korkuyla yani ruhsal hayatını sürdürüyoruz. O yaşayan Tanrı baba oluyor. Bu yüzden bizim kilise başka kiliselerle biraz farklı oluyor. çok zulüm vardı. 50 yıldan fazla çok zulüm vardık. Ben yani çok zulüm edildim. Bu yüzden bu kökünden gerçekten bu bereya hareketin kökünden biz iman hayatımızı sürdürüyoruz. Başka insanların iman hayatıyla biraz farklı oluyor değil mi? Bu yüzden Japonya'daki Tokyo'ya gidiyorsanız Sugiyama adlı bir ağaç var. Normalde kapı yapma için ya da yani dolap yapma için kullanıyorsunuz. O ağaç var. O ağaç keserken yani en aşağıdan hemen hemen 1 metre karla kesiyorsunuz. Ondan sonra tekrar pislanıyor. Kök yani 500 yıl, 600 yıl. Çok eskimiş. Eski olmuş. O kökten öz suyu aldığı için pris çok kalın, çok güçlü, sağlam. Ama Kore'de mesela yani ağaç keserken çok hepsini alıyor. O yüzden tamamen ölüyor. Siz ve ben Rabbin dirilişiyle bu tanıklık. Bu kökün üzerinde geçen 50 yıldır birçok zulüm aldık. Ama o kökünden büyüyoruz. Ben şimdi iman edersem de şimdi yani iman etmiş değil. 50 yıldır yani bizim kilise çok iyice kökleştiği için bu şekilde iyice büyüyebilir. Şimdi biz böyle hareketi yapan kişileriz. Biz gerçekten ne kadar harika imana sahip olduğunu iyice biliyorsunuz. Biz yaşayan Tanrı'yı baba diye çağırabilmemiz için kutsal ruhu aldı. Kutsal ruh aracılığıyla yani tanıklık eden kişileriz. Dolayısıyla Tanrı yaşıyor. Tanrı yaşıyor diye ısrar ediyoruz. Ben çocukken benim dayımın evinde bir elma ağacı vardı. yani çok olgun oluyor ve düşüyor. Yani insanlar o günlerde yiyecek bir şey yoktu. O yüzden babamla beraber oraya gittim. İnsanlar soruyorlar. Şu kimdir? Babamdır. Hayır, senin baban değil. Hayır, benim babam. Senin baban değil. Hayır, benim babam. Yani bu şekilde sürekli sorunca ağrıyor, ağrıyor, kızıyor, ağrıyor. Sonra yani dedi ki, evet ben, yani sen doğrusun. Ondan sonra bir bebe vererek bunu ye dedi. Yemedi. O kadar çok kızdı ki. Çünkü babam ve beni yani alt etmek istiyor. Yani aramızda bölcülük yapmak istiyor diye düşündüğüm için çok kızdım. Yani bir şeyler verdi ama yani almadım. O kadar çok kızdım ki. O günlerde yiyecek bir şey yokken yani o meyveyi ne kadar yemek isterdim ama yani hiç yemedim. Çünkü babama baban değilsin diye söylediği için çok kızdım. Yesan'da Ogan diye bir yer vardı. Babası çiftçilik yaptı ve pirinç sattı ve inek sattı ve çocuğunu yurt dışına eğitim için gönderdi. Bu çocuk tatilde kız arkadaşıyla birlikte geldi. Ama babası çok çirkin, çiftçi olduğu için esmer. O yüzden tanıtmak istemiyor çocuk. Kimdir diye kız arkadaşı sorunca bizim evimde çalışan bir işçidir diye söylemiş. Yani babası çok üzülmüş. Tekrar tatil bittikten sonra geri dönerken pirinç ve yiyecek, mesela ekmek falan yani gönderdi. Baya uzak bir yere kadar yürüyerek Yesan istasyonuna kadar gitmiş. Ama çocuğu kız arkadaşıyla birlikte yani giderek kız arkadaşının eşya bile babasının yani yükün üstüne koymuş. Yani kız arkadaşı da mesela şu adam çok zor olacak, yaşlı adam çok zorluk çekiyor demiş. Çocuğu da hayır, problem yok demiş. Babası da çok yani o kadar çok ağır olduğu için tamamen düştü, yere oturdu. Ondan sonra ağladı. Yani çocuğu da gidip baba dememiş. Yani baba diye çağırmıyor. İtiyar demiş. Yani o babası da çok kızmış. Onun sopayla onun başını vurmuş ve artık dedi ki artık bu çocuk evet bizim memleketim dönmez demiş. Asla dönmez demiş. Çok kızmış. Mahalledeki bütün insanlar çok kızmış. Böyle kişiler bizim mahalledeki insan değil diye, eleman değil, olmaz demiş. Mahalledeki delikanlılar çok kızdılar. Yani çocuğun babası da onlara gidip oğlumu bağışla diye yalvarmış. Delikanlı dedi ki hayır olmaz. Bizim bütün bizim mahalleye onursuzluk yapıyor diye demiş. Babası da o kadar müsaadele etti bağışlasın diye. İçki falan ısmarlayarak sonuç olarak yani bağışlamış ve çocuğu memleketine gelebilmiş. Bugünlerde baya çok yani dünya değişti ve babasına baba olarak kabul eder mi? Ne kadar çok ihmal ediyorlar değil mi? Ama çocuklar öyle değil. O yüzden Kutsal Kitap diyor ki İsa Mesih dedi ki herhangi bir kişi olsun çocuk bir çocuk gibi baba Tanrı'ya hizmet etmese asla gökteki egemenliğine giremez demiş. Tanrı babamız olduğunu. Ben yeniden doğduğuma tanıklık ediyoruz. Bu konuda tanık oluyoruz. Siz ve ben yeniden doğmuş kişileriz. Kutsal Ruh'la yeniden doğmuş kişileriz. Tanrı bizim babamız oluyor. Ama o Tanrı tek Tanrı olduğuna inanıyoruz. Niçin tek Tanrı diyoruz? Niçin tek oluyor? İlah derken ruh olduğu için şekil yok. Yani şekilsiz oluyor. Elle dokunamazsınız. Sesini işitemezsiniz. Sadece bütün insanlar kimse göremez. Ama yerde ve gökte sadece Tanrı tek olarak şüreti var. Kendi şüretini gösterdi. Bağrında olan biricik oğlunu gönderdi. Ve İsa Mesih Tanrı'nın şüretidir. İsa Tanrı'nın şüretidir. Bu bizim imanımızdır. Bu müstedir. Buna inanmazsa dünya ilahlar tarafından tamamen baskı altında olmuş ve kapak karıştırmış. O yüzden inanmıyor. Bu yüzden inanamıyor diyor. Yani buna inanmayanlar sadece mahvolmaya mahkumdur diye birinci Korintilerinde konuşuyor. Yani mahvolmaya mahkumdur. İsa Mesih dedi ki kim benim babamdır, kim benim kardeşimdir. Babayı kabul etmezse benimle hiç alakasızdır diye söyledi. Duh çağda Duh'un 8 ağrısı sadece Tanrı onları korudu. Geri kalan bütün insanlar. Yatırış artı 4'e yani siz bakarsanız onlar çok eğitimli insanlar. Bilge insanlar. Çok harika insanlardı ama Tanrı ona Tanrı'yı ihmal ettiği için, Tanrı'yı tanımadığı için Tanrı bunu bağışlamadı ve hepsi tufandan öldü. Ama günümüzde de aynı şekilde Tanrı yani aynıdır. Ama Tanrı dünyayı bu kadar çok sevdi ki biricik oğlunu gönderdi. Tanrı kendi şüretini gönderdi ve ona inansın dedi. Ona iman eden bütün insanlar İsa Tanrı'nın oğlu olduğuna iman eden bütün insanlar İsa Mesih Tanrı'nın oğlu olduğuna iman eden bütün insanlar mahvolmayacaktır. Sonsuz yaşama kavuşacaktır. Bu şekilde Tanrı karar verdi. Yani planladı. O yüzden bugün siz ve ben Tanrı'nın gönderdiği kişi İsa'ya inanıyoruz. Bu yüzden ona iman ederek biz gerçekten ona itaat ederek ümitliyoruz. Tanrı yaşayan Tanrı'dır. O İsa Mesih'i ölümden diriltti. O bize Kutsal Ruh'u gönderdi. Kutsal Ruh'u aldık değil mi biz siz ve ben? Bu yüzden bunu cin de korkarak yani bilerek korkuyor diye Yakup 2:29'da söylüyor. Tanrı tek Tanrı'dır. Bunu bilerek iman eden nereden korkuyor cinler? Siz ve ben Kutsal Ruh'la dolup Tanrı'yı yaşamakta olduğunu ikrar ettiğimiz zaman cin de beni tanıyor ve ben tek Tanrı'ya iman ettiğimi bilerek korkuyor. O yüzden bizim önümüzde kovuluyor ve yeniliyor. Bu şekilde biliyor. Bu şekilde siz ve benim imanımız gerçekten yani belirgin bir şey. Biz İsa Mesih'in dirilişini gören kişileriz. Siz ve ben 2000 yıl önce var olan, yani olay oluyor bu. O gün İsa Mesih'in dirildiğini İsa Mesih öğrencilerine gösterdi. Ondan sonra köye alındığı zaman 500 yani kusarlar yani onu gördü. Artık o kusarlar İsa Mesih'in dirildiğine tanık oldu. İsa Mesih'in dirildiğini gördüler. Ondan sonra İsa Mesih dedi ki siz Yeruşalim'den ayrılma, kusarlığı bekle demiş. Ve Markus'un odasında kusarlığı aldılar. Onlar kusarlığı aldığı zaman kusarlığı çalıştığı için bilinmeyen dillerle konuşmaya başladı. Ve bütün çeşitli ülkeden gelenler yani bunu görerek çok şaşırtırlar. Bu nedir diye şaşırıyorlar. O zaman İsa Mesih dedi ki siz öldürdün ama Tanrı onu diriltti. Şimdi artık sizin gördüğünüz bu kusarlığı gönderdi diye Petrus yani bağız verdi ve bu sözü işiterek iman edenler yani o gün 3000 kişi baptist olduğunu söylüyor. Ondan sonra şeyler yani olmaya başladı. Çünkü bunu görenler inkar edemediği için İstefan olsun yani İsa'nın öğrencisi Yakup olsun birçok insanlar şehit olmaya başladı. O yüzden baptist nedir? İsa Mesih'in dirilişi aracılığıyla şimdi artık sizi kurtaran bir işaretidir diye söyledi. O yüzden biz İsa Mesih aracılığıyla baptist olup yani birleşmiş bir kişi olduğumuz zaman buna tanıklık olmak için, tanıklık etmek için canını verdi. Roma Katolik bunu önlemek için, baptizi yok etmek için yani 50 milyon kişi öldürmüş. Yani o kadar çok insanlar. Mesela Güney Kore'deki nüfusa kadar o kadar çok insan öldürmüşler. İlk Roma papaz buyruk verdi. Ve baptist verme suyu serp diye buyruk vermiş o zaman. Hayır diyerek. Baptist İsa'nın buyruğudur. Yani ama su serpme papazın buyruğudur. Ama biz İsa'ya inanan kişi olduğumuz için baptist olmak lazım diye ısrar edenler vardı. 18 kişi baptist oldu. Ondan sonra öldürüldü. Yani boğularak öldürüldü. Yani papaz baptist verdi ama yani suya batarak öldürdüler. Yani bu şekilde 50 milyon kişi öldürülmüş. Katolik'teki bir papaz bir kitapta bunu yazdı. Mesela Roma'da yer altında yani bir kütüphane var. Orada kitaplarda yazılmış. Yani orada yazıldı ki 80 milyon kişi öldürüldü diye yazıldı. Yani inkar edemez. Bin yıllarca önceki olay olduğu için tarih diye düşünebilirsiniz ama İbraniler 3-4'te ne diyor? Siz şimdi ne diyor o da İbraniler kitabında? Tanrı'nın sözünü işittiğiniz zaman yüreklerini nasıl tırmayın diyor. Bu yüzden biz de bugün atalarımızın iman ettiklerine biz de kusarlıkla yani inanıyoruz ve kabul ediyoruz, ikrar ediyoruz. O yüzden yani bizde de aynı tecrübeler oluyor. Biz aptal olduğumuz için değil. Yani bu imandır. Bu şekilde Tanrı yaşayan bir Tanrı'dır. O yaşayan Tanrı. Tanrı'ya hepimiz itaat edenleriz. O yüzden biz şimdi iman hayatını sürdürüyoruz. Yani bir hafta 7 gün oluyor. Pazartesinden cumartesine kadar kendi işini yapıyorlar. Ama yani Rabbin gününde, yani Rabbin günü farklı oluyor. Kutsal bir gün oluyor. Ertelenmiş bir gün oluyor. O yüzden biz pazartesi gününden cumartesi gününe kadar iş yerinde çalışıyorlar. Kendi işini yapıyorlar. Yardım et diye dua edebilir. Ama yani Rabbin gününde Rabbin günü oluyor. Rabbin günü. O yüzden bayi 1.10'da sabah gününden sonraki gün Rabbin günü oluyor. Korintliler kitabında da her haftanın ilk gününde, Rabbin gününde diyor. Biz Rabb'e hizmet etmek için toplanıyoruz diye yazıldı. Rabbin gün oluyor. Yani bugün biz tamamen Tanrı yüceltiyoruz. Bazı insan diyorlar ki Tanrı, ben niçin böyle Tanrı'ya hizmet ediyorum ama niçin ben zorluk çekiyorum diye yani söyleyebilir. Ama gerçekten siz Rabbin gününü gerçekten Rabbin günü gibi kabul ediyor musunuz? Rabbin günü olarak kabul ediyor musunuz? Rabbin gününde de yani sanki kendi sahip ettiği gün gibi yani kullananlar var. Rabbin günü diye kutsal bir gün olarak kabul eden yani ne kadar var? Ondan sonra şikayet ediyor. On emirinde ne diyor? Benden başka Tanrı yok diyor. Put yapma diyor. Ve Tanrı'nın adını hor görmeyin diyor. Sabat gününü iyice tutun diye buyruk verdi ondan sonra. Yani Rabbin gününü çok harika şekilde tutmak lazım. Tanrı'ya hizmet eden bir gün oluyor. O gün Tanrı'nın günü oluyor. Tanrı'nın günü oluyor. Ama gerçekten o şekilde hareket ediyorlar mı? O yüzden putperestlik yapanlar 3 ya da 4 kuşağa kadar lanet alacak diye söyledi. Yani 3 ya da 4 kuşaktan sonra bitebilir. Ama sabat gününü çiğneyenler o gün hemen taşıyarak öldürün diye söylemişti. Yani sonra mesela daha sonra ümit varmış falan diye. Putperestler mesela 3-4 kuşaktan sonra belki yani ümit olabilir ama yani Rabbin sabat gününü tutmayanlar yani o gün tamamen öldürüldü. Halkımdan tamamen kesilecek diye söyledi. İsrail halkı çok sıkıntı çektiler. Tanrı halkı oluyor ama çok sıkıntı çekti. Onlar gerçekten birçok sıkıntı çektiler. Ondan sonra yani düşündüler. Biz niçin bu şekilde sıkıntı çekiyoruz? O yüzden onlar tekrar Yasa ve Peygamber kitapları okumaya başladı. Ve ondan sonra bir şey buldu. Sonuç verdi ki Nehemiye kitabında biz sabah gününü çiğnedik. Rabbin kutsal gününü çiğnedik diye yani onlar yani fark ettiler. Tanrı'ya hizmet ediyorum diyerek de Tanrı'ya hizmet etmediler. Kendi işini yaptılar. Sabat gününü çiğnediler ve ondarlık ve ilk bebeği çağırdılar. Bu ise Malaki 3:7'de siz ondarlık ve sunu çağırdınız. O yüzden lanet aldınız diye söyledi değil mi? İsa bizlere Matta 6. bölümde siz yabancılar gibi dua etmeyin diyor. Tanrı senin ihtiyaç duyduğu her şeyi biliyor diye söyledi. O yüzden önce Tanrı'yı yüceltin diyor. Ama bugünlerdeki insanlar sadece dua evinde dua ediyorlar ama Tanrı ben için sıkıntı çekiyorum. Niçin beni işitmiyorsunuz? Niçin ben zorluk çekiyorum? Yardım et. Yani yere kapanım. Hemen kendi işler için yani şikayet ediyor, Rabbe yani ağ çekiyor, böyle yapma diyor. Bu yüzden Rabbin duasını öğretti. Göklerdeki babamız diye. Ben gerçekten bir çocuk gibiyim. Bütün gayretle. Yani o yiyecek bir şey yokken bebeği yani reddederek de benim babam yani inkar edemem. Benim babam ve beni arasında böcülük yapanları ben bağışlamam diye yani düşündüğün gibi. Bu çocuk gibi olmasa asla gökteki egemenliğine giremez diyor. Gerçekten Rabbin gününü yani nasıl düşünüyorsunuz? Rabbin günü oluyor. Rabbin günü. Bu yüzden dua ederken de göklerdeki babanız adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin diyor. Ve egemenlik güç ve yücelik sonsuz sarara dek seni de amin diyor. Yani ondan sonra kendisi için bugün gündelik ekmeğimizi ver diye. Yani alçak gönüllü bir şekilde. Kendisi için alçak gönüllü bir dua yapın diyor. Ama siz mesela dua evine gelir gelmez yere kapanır kapanmaz Rab diye ağrıyor, bağırıyor. Niçin bana bakmıyorsunuz diye sürekli böyle bağırıyor, ağrıyor. Yani böyle yapmasın. Ne kadar acı olsa da İsa adına diz çökmesini sağladı diyor kutsal kitapta. Yani İsa adına diz çökerek göklerdeki babamız demelisiniz. Adın kutsal kılınsın. Yuhanna 1:12'de ne diyor? İnanıp onun adına inanıp kabul edenler Tanrı çocuklar olma hakkını alacak diyor. İman edip kabul edin diyor. İman edip kabul edin diyor. Yani bedenimiz var ve bedende ruh var. Yani ruh içine Tanrı'nın adını almalı. Yani tapınak derken ne demek oluyor? Sizin bedeniniz tapınak oluyor değil mi? Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhu içinizde olduğunuzu bilmiyor musunuz diye yazdırdı değil mi? Herhangi bir kişi olsun. Tanrı'nın tapınağını kirletiyorsa Tanrı onu yok edecek diyor. Yani bu tapınak Tanrı'nın adına hizmet etmek için yani var oluyor. Davut kralı Tanrı'ya bu şekilde tapınak yapacağım diye söylemiş ama yani Süleyman'a bu iş verdi. Süleyman'a adımı oraya koyacağım. Sen tapınağı yapın diye yani Tanrı söyledi. O yüzden Tanrı'nın tapınağı Tanrı'nın adının bulunduğu yer oluyor. Ben Tanrı'nın tapınağıyım. Orada Tanrı'nın adı var ve o adı bütün adlardan daha üstündür. İbraniler 1:4'te ne diyor? İsa'nın adı bütün adlarından daha üstündür diyor. Yani bir miras soruyor. Siz gerçekten onun miras olarak düşünüyor musunuz? Yani bankada ödünç almış, o borç almış, o parayı miras olarak düşünenler mahvolacaktır. Ama Tanrı'nın adını miras olarak düşünenler sonsuza da yaşayacaktır. O yüzden o adını gerçekten tamamen iyice tecrübe etmeli. Gerçekten iyice hizmet etmeli. Gerçekten sizin ruhunuz. Yani benim ruhum, ben kendim gerçekten Tanrı'nın adına hizmet eden bir tapınak mıdır? Gerçekten Tanrı'nın adına hizmet ediyor mu? Tanrı'nın adı var mı? O adına diz çökerek, alçak gönüllü şekilde diz çökerek, gerçekten Tanrı'nın adını yücelterek, tapınarak ve bugün gündelik ekmeğimizi ver diye. Yani benim için iki günlük değil, gündelik ekmek diyor. Yani yarın yaşıyorsam yarın da yine bir gündelik ekmeğim ver diye açık gönüllü şekilde dua etmeli. Ama Tanrı egemenliği için, büyük yücelik için yani bu şekilde dua etmek lazım. Bu yüzden senin için pazartesi günden cumartesi güne kadar artı gün var. Kendisi için yaşayabilecek gün var. Ama bu bir gün. Yani Rabbin gün sadece Rab için, Rab'i yüceltmesi lazım değil mi? Rab'i hoşunu etmek lazım değil mi? Bu yüzden bütün insanlar, yani dua etmediği için başarısız olmuyor. Tanrı'yı ihmal ettiği için başarısız oluyor. O yüzden Kutsal Kitap Malaki 1. bölümde diyor ki, adımı ihmal eden sizleri Tanrı kovacak diye söyledi. Kapı dışarı edecek diyor. Siz belki yani böyle olmuş olan da olabilir. Çünkü Rabbin gününü ihmal ettiği için. Yani gençler mesela her ne kadar meşgul olsa da arkadaşlarla oyun oynuyormuş gibi yani kiliseye gelmemeli lazım. Rabbin günü oluyor. Yani biz evlilik törenine gittiğimiz zaman nasıl yapıyoruz mesela? Yani saçları güzelce süsürüyoruz. Ondan sonra yani dolaptan yeni bir takım elbiseyi yani çıkartıp giyiniyorsunuz değil mi? Yani nerede gidiyorsun? Evlilik törenim var. Evlilik törene giderken o kadar yani evde giyindiği şeyler yani giyinerek gitmiyorsunuz değil mi? Mesela yani pazara gidiyormuş gibi gitmiyorsunuz değil mi? Yani biraz farklı oluyor değil mi? Hatta Tanrı'ya ibadet yapanlar biz Tanrı'yla görüşmeye gidiyoruz. O imana yani o imana gitmemiz lazım değil mi? Bedenimizi Tanrı kabul etmeyecekti. O yüzden beynin düşünce Tanrı'ya karşı Tanrı hoşunu edemez. O yüzden beden ve kan Tanrı egemenin mirası alamayacak diyor. Bu yüzden Mesih'in ruhu yoksa Mesih'in kişi olmaz diyor. Yani kutsal ruhla yapmalıdır. Bu yüzden biz gerçekten Tanrı'ya ibadet eden bir tavır, bir olmalıdır. İbraniler 1. bölümde ne diyor? 6. ayette iman yoksa Tanrı hoşunu edemez diyor. Tanrı'ya yaklaşana, onun yaşamakta olduğuna, onu arayan bütün insanlara ödül vereceğine iman etmesi lazım diyor. İman etmek lazım diyor. Bu yüzden biz Rabbin gününü gerçekten iyice tutmalıyız. O zaman gerçekten bereket alacağız. Rabbin gününü ihmal etmek putperestlikten daha korkunç bir şey. Mesela putperestlik yapanlar 3 veya da 4 kuşağa kadar lanet aldılar ama. Yani ama ümit vardı ama sabat gününü çiğneyenler hemen o gün öldürüldü. O kadar korkunç bir şeydi. Bu senap diyor ki ben kapıyı çalıyorum sesimi işiterek kapıyı açarsa benimle birlikte yiyecek diyor. Yani kilise içinde de mesela kilise içinde olmakla sadece yani imanı güzelmiş falan olmuyor. Kilise içinde olsa da önemli olan kapıyı açmak lazım. Rab içimde birlikte yemek yiyebilmesi için kapıyı yüreğindeki o kapıyı açmak lazım. O yüzden İbraniler 3. bölüm 4. bölümde ne diyor? O yüzden siz Tanrı'nın sözünü işittiğiniz zaman yüreğinizi nasırlaştırmayın diyor. Yani geçmişte öyle yapanlar hepsi öldürüldü diyor. 1. Korintiler 10. bölümde öyle kişiler Tanrı'nın sözünün önünde kendi yüreğini nasırlaştıranlar hepsi mahvoldu diyor. Tanrı'nın kutsal günü diyor. Yani tamamen ayırt edilmiş bir gün oluyor. Kutsal demek ayırt edilmek anlamına geliyor. Pazartesi gününden cumartesi gününe kadar o normal gün değil. Yani Rabbin gün kutsal gün oluyor. O gün yani yaratı şişi de yoktu. Sadece Tanrı kutsadığı bir gün oluyor. Tanrı için sadece Tanrı'nın dinlendiği bir gün oluyor. Başka bir yaratılış işini yapmadı hiç. Bütün dualar yani yok olacaktır ama Tanrı'nın bulunduğu yer yok olmayacaktır. Biz Tanrı'nın öğrettiği şeylere göre hareket edelim. Ne diyor? Yabancılar gibi dua etmeyin. Her ihtiyaçlarını biliyor diyor. Oysa şöyle dua edin diyor. Göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Sadece Tanrı'yı hoşnut etmen lazım. İsa Mesih Tanrı'nın oğlu olarak bu dünyaya geldi ve ne kadar çok ihmal edildi, çok sıkıntı çekti. Ama Tanrı ne dedi? Sevgilim oğlum şudur. Ben ondan hoşnutum dedi. Çünkü o bedensel olarak sıkıntı çekti ama babayı gerçekten hoşnut etmek için sonuna dek itaat etti. Bu yüzden İbraniler 5:7'de ne diyor? İsa Mesih Tanrı'ya iyice hizmet ettiği için, ona saygı gösterdiği için Tanrı onu ölümden diritti diye. İbraniler 5:7'de söylüyor. Yani o kadar Tanrı'ya saygı gösterdiği için Tanrı bunu işitti diyor. Biz İsa adına inanıyorum diye bahane yaparak buraya gelerek İsa gelir gelmez yani sanki sadıyormuş gibi Rab niçin yardım etmiyorsunuz? İsa'ya inanmak boş mu? Diyerek Tanrı'ya şikayet etmeye çalışanlar var. Yani gerçekten Tanrı'nın adını yüceltmek lazım. Tanrı'nın adının önünde açık gönüllü şekilde diz çökmek lazım aslında. Biz niçin yani başarısız oluyor? Yani bunu iyice anlamak lazım. O yüzden kutsal kitapta Malaki 1'den 3. bölüme kadar yani kendin ne yaptığını düşünün diyor. Yani imansız insana daha çok başarılı diyorsunuz. Tanrı'ya inanıyorum ama ne yararı var diye söylüyorsunuz. Bu şekilde Tanrı'ya sıkıntı veriyorsunuz diye söylüyor. Siz bana sıkıntı verdikten sonra biz ne zaman sana sıkıntı verdim diyorsunuz. Ne zaman yaptım diyorsunuz. Aslında söyledin değil mi? Tanrı'ya hizmet etmek boş. Ben Tanrı'ya inanarak sıkıntı çekiyorum diyorsunuz değil mi? Sen ağzınla konuşuyorsunuz değil mi? Diyor. Tanrı İsa aracılığıyla Tanrı'nın sözü var olduğunu, Tanrı'nın sözü yerine geldiğini gösterdi. O olduğu gibi Tanrı'nın sözüne göre itaat ederek Tanrı onu diriltti. Biz buna iman eden kişileriz. Bir gün siz dünyadan ayrılacaksınız. Ayrıldıktan sonra artık iman hayatını sürdüremezsiniz. Ayrıldıktan sonra artık bitti. Yani artık yani iyileşemez. Geriye dönmez. Biz gerçekten Tanrı'nın istediği işini yapalım. Rabbin gününü iyice tutalım. Burada Semirelli kadın İsa'ya soruyor. Atalarımız dağda tapınıyor. Siz diyorsunuz ki yani ibadet yapacak yer var diyorsunuz. İsa dedi ki bana iman et. Ne bu dağda ne Yeruşalim'de tapınacaksınız. Babama tapınacak bir zaman gelecek. Lütfen ve gerçekte tapınacaksınız diye söyledi. Davut kırarken, 40 yıl kırarken İsrail çok yani gönenç bir durumdaydı. Yani İsrail çok ufak bir ülke oluyor. Yani o çağda Mısır, ondan sonra Pars. Yani şimdi İran oluyor. Orasına Babilon, şu anki Irak oluyor. Ve Türo, Sur Kralı. Yani Lübnan oluyor. Yani o çok güçlü bir ülke. Yani tarafından sarıldı. Yani kimse ama İsrail'i dokunamadı. Ne kadar çok korkunç, yani güçlü idi ki. Yani o çağda İsrail çok güçlü idi ve çok zengindi. Bu yüzden Davut çağı Mesih çağı denilir. O yüzden bugün biz Mesih diyoruz. İsrailler mesela Mesih'in gelmesini bekliyorlardı ve Davut gibi yüceliğini yani bekliyorlardı. O zaman Davut'un oğlu Süleyman krallığı iyice yaptı ondan sonra. Süleyman'ın oğlu Rehoboam var. Rehoboam egemenlik sürdürdüğü zaman İsrail ikiye bölündü. Yani 12 oymaklarından 2 oymak. Yahuda ve Bünyamin dışında bütün oymaklar Bedel'de bir sunak yaparak biz burada tapınacağız diye söylemiş. Ve o kuzey krallığın başkent Samire oluyor. Orada sunak yapmış. Orada tapınmışlar. Burada tapınabiliriz diye ısrar etmişler. Biz bu şekilde burada gerçek bir şekilde ibadet yapabiliriz demiş. Yahuda'da, Yeruşalim'de ruhsal bir şekilde ibadet yapıyoruz demiş. Ama bundan dolayı yani birbirlerine karşı savaşıyorlar. Eski Antlaşma Kutsal Kitabı'nda Yesaya kitabı olsun, Yeremya kitabı olsun, Ezekiel kitabı olsun. Orada yani Kuzey Krallık ve Güney Krallık kelime çok geçiyor. Kuzey Kral derken Semire'nin kral oluyor. İsrail'in kral oluyor. Güney Kral derken Yeruşalim'in kral oluyor. Yani peygamberler kuzey, yani hemen hemen bütün peygamberlerin sözü İsrail kralını azarlıyor. Yani tövbe edin diyor. Yeruşalim gurur ve kuzey krallık Tanrı'ya ihanet etti. O yüzden şimdi Samire Li kadın Yeruşalim'den gelen İsa'ya şimdi atalarımız bu dağda tapınıyor ama sizin atalarınız Yeruşalim'de tapınmalı diyor. Yani hangisi doğru diye sordu. İsa Mesih o zaman ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Yani yer önemli değil yani demiş. Tanrı ruh olduğu için ruh ta ve gerçekte. Ruhsal bir ibadet yani diyor. Kutsal ruhla ve gerçekle ibadet yapsın anlamına geliyor. Yuhanna kitabında gerçekle onları kutsal kıl. Babanın sözü gerçektir. Yani demiştir. Burada yazılan gerçek. Yani o gerçek oluyor. Gerçek derken yani bütün bedenimiz de tamamen yani değişmemiz lazım. Yani onu anlatıyor. O bütün bedenimiz de yani onu işlemek lazım anlamına geliyor. Luta ve gerçekte tapınanları arıyor diyor. Tanrı mesela duhu yani aradı. Duhun tufanında mesela bu kadar dünya sevdiği için yine fırsat verdi. Bu yüzden herhangi bir kişi olsun ona iman ederse İsa'ya inanmak, Tanrı sözüne inanmaktır. Tanrı'nın yaşamakta olduğuna inanmaktır. Tanrı'nın oğlu olduğuna inanmaktır. Onun aracılığıyla Tanrı'nın sözü gerçekleştiğine inanmaktır. Bu yüzden iman ederken lütfa ve gerçekte. Yani bu yüzden biz kilise geldiğimiz zaman sanki pikniğe gidiyormuş gibi gelmemeliyiz. Mutlaka yani kravat yani takmak lazım demiyorum ama yani biraz güzel bir şekilde giymeliyiz. İbadet derken Tanrı'yla yüzleşmek anlamına geliyor. Yani günahkar mesela kralın yüzünü göremez. Krala sade olanlar sadece kralla görüşebilir. Yani kralın yüzünü görebilir. Ondan sonra onun yani kralın elini öpüyor. Yani bu çok yani yücelikli bir şey. Bunu yani kuşaklara mesela kuşaklara karar hatırlatıyor yani. Çünkü atalarımız kralla böyle öpüştü diye andırıyor böyle. Ama ruhsal olarak siz mesela gerçekten sizin çocuklarınız mesela atalarımız Tanrı'yla görüştü, Tanrı'yla öpüştü diye diyebileceğine kadar yani o kadar miras aldınız mı? Yani o tanıklıkları miras aldınız mı acaba? Siz gerçekten şimdi Tanrı yüzünü gördünüz mü? Tanrı yaşamadığını yani inanmadığı için sadece Tanrı Baba diye ısrar ediyorsunuz değil mi? Yani sadece düşünceler olarak, sadece kavram olarak. Bu hiç yani Tanrı tarafından hiç teselli bulamaz. Yani merhamet edilmez. Tanrı tarafından merhamet edilmez bu şekilde. Niçin? Tanrı'yı ihmal eden, Tanrı'yı inkar edenler Tanrı düşmanı oluyor. Luta ve gerçekte tapının diyor. Rabbin gün nasıl bir gün oluyor? Tan oğlu bu dünyaya geldi ve yani zengin mi yaşadı? Mutlu mu yaşadı? O gerçekten ne kadar yani hatta Nasrallı İsa diye bir yani takma adı vardı. O bu dünyaya geldi ve insanlar tarafından terk edilinceye kadar çok yani zor bir yaşam yaşadı ama sonuna dek Tanrı'ya şikayet etmedi. Baba benim istediğime göre yapmayın. Babanın isteğine göre yapsın diye yani diye dua ederek onun yani o kadar terlendi ki sanki kan damlası gibiydi. Kaşem benden geçmesini istiyorum diye o kadar çok yalvardı. Ama sonunda istediğime göre yapmasın. Babanın istediğine göre yapsın diye dua etti. Ondan sonra kalktı. Bu şekilde çarmıhta artık öldü. Tanrı onu diriltti ama Tanrı'ya itaat etmiş olan oğlunu ölümden Tanrı diriltti. O zaman Tanrı ne kadar sevinmiş. İsa Mesih bu dünyaya geldi mesela itaatsizlik yaptıysa yani Tanrı onu diriltemez. O sonuna dek Tanrı'ya itaat ederek Tanrı diriltti diye Filipliler 2:6'da yazılmıştır. İtaat ettiği için, sonuna dek itaat ettiği için Tanrı onu diriltti diye yazıldı. Ondan sonra ona bütün adların üzerinde en üstün olan adını miras olarak verdi diyor. Tanrı ne kadar sevinmiş. Sevgili oğlum budur, ben ondan hoşnutum diye, beni gerçekten hoşnut eden bir kişidir diye söyledi. Tanrı itaatı o kadar çok seviyor. İman olmadan Tanrı hoşnut edemez. Tanrı'ya yaklaşan kişi mutlaka Tanrı'nın yaşamakta olduğunu ve onu arayanlara ödül vereceğine mutlaka inanmalı diye söyledi. O yüzden Tanrı onu ölümden diriltti. Yani o gün Rabbin gün oluyor. Bu Rabbin gün. Rabbin gün İsa Mesih'in dirildiği gün oluyor. Yani onu hatırlatan bir gün oluyor. Yani anması gereken bir gün oluyor. Biz baptizm aracılığıyla onunla birleşerek biz de onun dirilişine katıldık. Mesih'in dirilişiyle birleştik. O yüzden baptizm nedir? Su, İsa Mesih'in dirilişi aracılığıyla sizi kurtaran bir belirtidir. yani baptisttir diye yazılmış. Yani bedendeki kirleri yıkamıyor ama iyi bir tanrı Tanrı'ya doğru ilerliyor anlamına geliyor. Yani bu yüzden biz Tanrı'nın en çok hoşnut ettiği kişi, yani o İsa'yı dirilten o gün, o gün Rabbin gün oluyor ve biz gerçekten o gün Rab ile görüşüyoruz. Tanrı ile görüştüğümüz gün oluyor ve bu Rabbin gün İsa Mesih göğe alındı ve 50 gün sonra kutsal ruhu gönderdi. Dirildikten sonra 50 gün sonra yani kutsal ruhu gönderdi ve sabah günden sonraki gün Rabbin gününde kutsal ruhu gönderdi ve kutsal ruh aracılığıyla hepimiz yeniden doğduk. İsa Mesih içinde dirilişe katıldı ve yeniden doğdu ve Tanrı'ya baba diyoruz. Tanrı hepsi yani bunları kabul ediyor ve bizi Tanrı'nın çocukları olarak kabul etti. Ne kadar çok şükredici değil mi? Şükürler olsun. O yüzden Rabbin günü onu ölümden dirilten Tanrı'nın en çok sevindiği gün oluyor. Yüceltilmiş bir gün oluyor. Biz de birlikte yüceltiliyoruz. Biz de baptist aracılığıyla Mesih'le birleşiyoruz ve kutsal ruhla yeniden doğmuş bir gün oluyor. Kutsal ruh geldi ve İsa'ya ihmal etmeden saygı gösteren Tanrı'ya inanan bütün insanlar yani bugün toplanıyorlar. Bu dünyadaki insanlar kutsal ruhu alıyorlar mı? Başka din adamlar mesela kutsal ruhu alıyorlar mı? Yani sadece din adam oluyor. Biz ama gerçekten bu Rabbin gününü yani kabul ediyoruz. Bu Rabbin gününde köle olalım demiyorum. Bu Rabbin günün yani ne gün olduğunu iyice anlamak lazım. O yüzden kutsal kitap sabat günü hakkında sabat gününü hatırlayın ve kutsal bir şekilde tutun diyor. Yani neyi hatırlıyoruz? O gün Tanrı'nın günü olduğunu hatırlıyoruz. Siz bu günü hatırlayın ve kutsal bir şekilde kutlayın diyor. Yani Rabbin günü derken neyi hatırlamak lazım? Tanrı onun ölümünü ölümden diriltti ve insanın yasasına göre insan onu öldürdü. Ama Tanrı onu diriltti ve Tanrı yani zaferli oldu. Sevinçli bir gün oluyor. Biz de birlikte sevinmemiz lazım. Tanrı sevindiği o günde biz de yani sevinmemiz lazım. Halleluya demek ne demek oluyor? Tanrı sevindiği zaman melekler biz de birlikte ilahi söyleyelim anlamına geliyor. Biz Tanrı'ya gerçekten yüceltmemiz lazım olan bir gün oluyor. O yüzden biz Rabbin gününü çok yani önemsememiz lazım. O yüzden kendisi için, kendi bedeni için, çürüyecek bedeni için her ne kadar azil bir şey varsa da sadece alçak gönüllü bir şekilde gündelik ekmeğimizi ve yani ben bir iş başladım. Babanın isteğine göre doğruysa bunu yani başarılı olmasını sağla. Yoksa yani öyle olsun diye. Süleyman'ın özdenetiminde ne diyor? Ben zengin olmak istemiyorum ve fakir olmak da istemiyorum. Çünkü zengin olursam gurur olabilirim, Tanrı'yı kaybedebilirim. Ve fakir olursam da direnç olabilirim ve Tanrı'ya iyice hizmet edemeyebilirim. O yüzden ben yani normal bir insan olmak istiyorum diye yazılmıştır. Kendisi için alçak gönüllü şekilde dua etmeli. Hep birlikte diyelim. Benim için alçak gönüllü şekilde dua ederim. Alçak gönüllü şekilde yalvarırım. Sözü sadece. Bana bereket verse ben Tanrı'ya şunu yapacağım. Yani diyorlar ama Tanrı sana bereket vermedi mi? Niçin yani? Niçin Tanrı'yı kandırıyor? Kutsal ruhu kandırıyor. Böyle yapmayalım. Tanrı'ya hizmet edelim. Hep beraber yerden kalkalım. Biz Rabbin gününü yani çok önemsememiz lazım. Rabbin adını gerçekten yüce etmemiz lazım. O adının önünde diz çökmeliyiz. Ruhum, ben, yani ben ruhum Rabbin günü iyice kutlayalım diyelim. Rabbin gününde dünya insanlar hiç merak etmiyor. Yani toplamıyor. Ama biz şöyle diyelim. Ben ruhum Rabbin gününü kutlayalım. Ben ruhum Rabbin gününü kutlayalım. Ben ruhum Rabbin gününü kutlayalım. Ben ruhum Rabbin gününü kutlayalım. Ben ruhum Rabbin gününü kutlayalım. Evet, gerçekten şimdi Rabbin gününü kutlamak lazım. O sen başka normal gün, normal bir şekilde yaşıyorsunuz. Kendisi için yaşıyorsunuz ama Rabbin gününde Tanrı'nın önünde Tanrı için ibadet yapan, Tanrı'ya tapınan bir gün olmalıdır. Böyle tapınan insanları arıyor Tanrı. Lütfa ve gerçekte tapınıyorum. Bu şekilde ibadet yapanları Tanrı arıyor. Şimdi hep beraber bütün galatte ben şimdi artık geri kalan bütün hayat boyunca kutsal ruhla ibadet yapacağım. Gerçekte ibadet yapacağım. Lütfa ve gerçekte ibadet yapacağım diye. Ben de gerçekten çalış diye hep birlikte dua edelim.